Ayrım 23.
Gerilim dolu bir sessizlikte uçak savar ateşinin sesini hala bekliyorduk. Yaklaşmakta olan uçakların sesi geliyordu uzaktan. Ama hala uçak savar ateşi yoktu. Bir gariplik var bu işte, dedi birisi. Belki de cephanemiz tükenmiştir. Saldırı uçakları büyük bir gürültüyle üzerimizden geçiyorlardı. Korkunç bir patlama sesiyle kulaklarım çınladı. Bir an karanlık bir hayaletin odadan geçtiğini hissettim sanki. Arkamızdaki duvar sallanıyor, bizi öne doğru itiyordu. Çay bardakları zangırdıyordu. Kırılan pencerelerin sesini duyduk. Herhangi bir şey yapmamıza zaman kalmadan bir ikinci, derken bir üçüncü patlama. Ev yerinden sarsılıyordu. Tavandan başımıza sıva dökülüyordu. Karanlıkta her an çatının başımıza çökmesini bekliyorduk. Mehtap haykırdı. Moody elimi sımsıkı yakaladı. Çaresizdik. Soluğumuzu tutarak paniğe kapılmamak için çaba gösteriyorduk. Yavaş yavaş gerilim sona erdi. Neden sonra düşman uçaklarının ve patlama seslerinin kesildiğini, onların yerini ambulans sirenlerinin aldığını algıladık. Dışarıdan çığlıklar geliyordu. Dama çıkalım, dedi birisi ve hep birlikte kendimizi alçak damın üstünde bulduk. Kentte hiç ışık yoktu. Yer yer kontrol altına alınamayan yangınlarla ambulans, polis ve itfaiye arabalarının dönen ışıkları görülüyordu. Çevremizde ölüm kol geziyordu. Etraftaki yüksek binaların yerinde şimdi taş yığınları vardı. Barut ve yanık insan eti kokusu geliyordu burnumuza. Çok geçmeden trafiğin hasta arabaları dışında bütün araçlara kapalı olduğu haberi geldi. Geceyi şafiyelerin evinde yerde yatarak geçirdik. Bu kez de burnumuz kanamadan kurtulduğumuz için Mehtap ile birlikte dua ettik. Ertesi gün yollar yine trafiğe kapalıydı. Hastaneden bir ambulans göndererek Moody'yi aldırdılar. O hastanedeyken biz diğer insanlarla birlikte evde kapalı kaldık. Söylenenlere kulak kabarttım. Uçak savarların neden savunma ateşi açmadığı konuşuluyordu. Çoğu kişi hükümetin elinde cephane kalmamış olduğu kanısındaydı. Eğer bu doğru ise başımızdan aşağı cehennem ateşi yağmaya devam edecekti. Bu söylenti kentin içinde iyice yayılmış olacak ki akşam haberlerinde televizyondan halkın telaşa kapılmaması istendi. Uçak savarların devreye girmemesine hükümetin yeni bir strateji denemekte olduğu gerekçe gösterildi. Ama ne olduğu açıklanmadı. Akşamüstü Moody şafiyelerin evine geldi. Yollar henüz trafiğe açılmamış olduğu için o geceyi de orada geçirmek zorundaydık. Moody gün boyu ameliyatlara girdiği için yorgun ve sinirliydi. Bir sürü olay anlattı. Yalnızca tek bir evde doğum günü dolayısıyla bir araya gelen 80 çocuk birden ölmüştü. Rıza Şafiye İsviçre'ye dönüş tarihini ertelemek zorunda kaldı ve o akşam Moody'ye "Betty ile Mehtap'ı burada tutmamalısın," dedi. "Burada kalmak çok tehlikeli. Benimle birlikte İsviçre'ye gelsinler. Bizim yanımızda kalabilirler. Merak etme, hiçbir şey yapmalarına izin vermem." Rıza Şafiye hakkımda neler biliyordu acaba? Gerçekten bizi İsviçre'ye götürüp orada tutmayı mı tasarlıyordu? Yoksa Moody kaçacağımızdan korkup gitmemize izin vermez diye mi öyle söylemişti? Her neyse, bir kez İsviçre'ye ulaşabilsek oradan Amerika'ya geçmenin hiç de zor olmayacağından emindim. Bu küçük umut ışığını Moody tek bir cümleyle söndürdü. "Hayır," diye homurdandı. "Mümkün değil. Bizi savaş tehlikesiyle karşı karşıya bırakmayı yeğliyordu." İkinci günün ardından üçüncü günü de orada geçirdik. Sonunda yaralılarla ölüler götürüldü. Resmi haberler gitgide daha esrarengiz bir havaya bürünüyordu. Haber kaynakları uçak savarların devreye girmemesine gerekçe olarak uçak savar ateşinden çok daha etkili olan misilleme roketlerinin devreye girmek üzere olmasını gösteriyorlardı. Televizyon sunucularından biri bu roketlerin nereden geldiğini duyunca İran halkının çok hayret edeceğini sözlerine ekledi. Nereden geliyordu? Amerika'dan mı, Rusya'dan mı, Fransa'dan mı, İsrail'den mi? Her kafadan bir ses çıkıyordu ama Moody bunların Amerika'dan geldiğine emindi. Silah ambargosu dolayısıyla büyük bir olasılıkla İran'a çok daha fazla para ödettirerek bir üçüncü dünya ülkesi aracılığıyla gönderilmişlerdi. Moody paraya doymayan Amerikan silah satıcılarının böylesine iştahlı bir müşteriyi geri çeviremeyeceklerine inanıyordu. Misillerin nereden getirildiği umurumda bile değildi. Tek dileğim kullanılmalarına gerek kalmamasıydı. Mamalların evine geri döndükten birkaç gün sonra başka gelişmeler de oldu. Hükümet, Irak'ın o geceki saldırısının intikamını alacağını açıkladı. Bağdat'ı yepyeni silahlarla ateşe vereceklerini, bunun için yerden misilleme yapacaklarını, hava saldırısına geçmeyeceklerini duyurdu. Bu olağanüstü silahları göndererek İran'ı destekleyen devletin hangisi olduğu merak konusuydu. Hükümet bunların İran'da imal edildiğini açıklamıştı. Ama başta Moody olmak üzere buna kimse inanmıyordu. Günün birinde Moody, Ese ile birlikte alışverişe çıkarak çocuklara yazlık elbise almamıza izin verdi. Sabah çarşıda işimiz bitince turuncu taksilerden birini durdurduk ve dördümüz birden ön koltuğa sıkıştık. Sürücü vites değiştirdikçe elini bacağıma değdiriyordu. Başlangıçta bunu istemeyerek yaptığını sanmıştım. Ama sıkışık trafikte yol alırken eli daha da yukarılara doğru çıkmaya başladı. Leş gibi ter kokan çirkin bir herifti. Arada bir göz ucuyla sırnaşık bir ifadeyle beni süzüyordu. Mehtap'ın Meryem'le ilgilenmesinden yararlanarak sol dirseğimi olanca gücümle adamın kaburgalarına indirdim. Bu onu cesaretlendirmeye yaradı nedense. Bu kez elini bacağımın üzerinde gezdirmeye ve bastırmaya başladı. Gitgide daha yukarı doğru tırmanıyordu. "Muhakker İncas!" diye bağırdım. Tamam, teşekkürler anlamına gelen bu sözler inilecek olan yere gelindiğinde söyleniyordu. Sürücü frene bastı ve ben de Ese'ye "Hiçbir şey sorma, çabuk in!" dedim. Ese ile kızları kaldırıma inmeleri için ittikten sonra kendim de atladım aşağıya. Ne oldu diye sordu Esey. Burada inmeyecektik ki. Biliyorum dedim. Her yanım titriyordu. Çocukları dükkan vitrinlerine bakmaları için uzaklaştırdıktan sonra olanları Esey'e anlattım. Bunu başkalarından da duymuştum dedi Esey. Benim başıma hiç gelmedi. Sanıyorum daha çok yabancı kadınlara yapıyorlar bunu. Tehlike geçmişti ama aklıma başka bir şey geldi. Esey ne olursa olsun bundan Moody'ye söz etme diye rica ettim. Duyacak olursa beni yalnız başıma sokağa bırakmaz. Rıza'ya da anlatma. Esey bir süre düşündükten sonra başıyla onaylayarak önerimi kabul etti. Moody'nin akrabaları ile bozulan ilişkileri beni çok düşündürüyordu. Karşı saldırımı hazırlayabilmek için onu çok iyi tanımam gerekiyordu. Bu nedenle çocukluğunu incelemeye başladım. Okulunu bitirir bitirmez İran'ı terk ederek İngiltere'ye geçmiş. Birkaç yıl sonra da Amerika'ya gelmişti. Önceleri öğretim üyesi olarak çalışmışsa da bundan vazgeçip mühendislik öğrenimine başlamış, birkaç yıl sonra da tıp fakültesine geçmişti. 3 yıl Corpus Christi, 2 yıl Alpena ve 1 yıl Detroit'te kaldıktan sonra o güzelim düzenli yaşantısını bir yana iterek Tahran'a gelmişti. Bir yıldır buradaydık ve şimdi Moody yine bir dönüm noktasındaydı. Bir türlü huzur bulmuyordu. Kısa bir süre rahata eriyor, ardından hemen düzenini bozuveriyordu. Suçu hep dış nedenlere yüklüyordu ama asıl sorunun kendisinde olduğunu biliyordum. İçindeki dengesizlik onda rahat huzur bırakmıyordu. Acaba bundan sonra ne yapacaktı? Onu ikircilikten kurtaracak hiçbir yol bilmiyordum. Durmadan tek dostunun ve yoldaşının ben olduğumu açıklıyordu. Zalim dünyaya ikimiz birlikte karşı koyacaktık. Bu durumda hayale kapılmaya başladım. Acaba Mehtap'la beni Amerika'ya geri götürmeye karar verecek miydi? İstese bile bir sürü pürüz vardı. Bir akşamüstü Amerika'ya dönme konusuna değinmeye çalıştığımda sinirlenmek yerine rahatsız olduğunu gördüm. Bana inanılmaz görünen, oysa kendisinin açıkça inandığı belli olan bir konudan söz etti. "Doktor Mukallali'yi anımsar mısın?" diye sordu. "Tabii," dedim. Doktor Mukallali, Moody'nin Corpus Christi'deyken bir süre çok yakın dostu olmuş, Tahran'da Amerikan elçiliğinin basılması olayından sonra arkadaşlıkları sona ermişti. CIA'in adamıydı diye açıkladı Moody. Benim de CIA için çalışmamı, öğrencileri Humeyni'ye karşı ayaklandırma hareketinde yardımcı olmamı istemişti. Önerisini geri çevirdim kuşkusuz. Ama artık Amerika'da tutunmamız olanaksız. Eğer dönecek olursam beni öldürürler. CIA peşimde. Doğru olamaz diye karşı koydum. Uyduruyor olmalısın. Hepsi doğru diye bağırdı. Öfkelenmeye başladığını görünce konuyu daha fazla uzatmak istemedim. CIA'in listesinde adı bulunacak kadar önemli bir kişi olduğuna inanmıyordum onun. Ama kendisi inanıyordu ve bu saçma sapan düşünce yüzünden İran'da kalmak zorunda hissediyordu kendini. Günün birinde Moody, Mehtap'la beni çarşıya gönderdiğinde Hamit'in dükkanına uğrayıp Helen'i aradım elçilikten. Moody'nin Amerika'ya geri dönmekten korktuğunu açıkladım ona. Nedeninin anlattıklarıyla ilgili olup olamayacağını sordum. Hayır dedi, asıl neden yeşil kartının süresinin dolmuş olması. Artık Moody'nin Amerika'ya dönebilmek için tek bir seçeneği vardı. O da benim, yani Amerikalı karısının, ona izin vermeme bağlıydı. Mehtap'la birlikte geri dönebilmek uğruna elbette verirdim bu izni. Ama gururuna indirilecek büyük bir darbe olurdu bu. Durum buydu demek. Gereğinden çok fazla beklemişti Moody. Olağanüstü tasarısı acı bir biçimde geri tepmişti. Tuzak kuracağım derken İran'da kapana kıstırılan da kendisi olmuştu. Bir gün The Cayahan gazetesini gözden geçirirken yabancılar için kiralık ev ilanları çarptı gözüme. Herhalde İngilizce biliyorlardır dedim Moody'ye. Onları arasam mı? Evet dedi. Çok iyi İngilizce konuşan bir kadın açtı telefonu. Amerikalı bir çiftin ev aradığını öğrenince çok sevinen bu kadınla ertesi gün görüşmek üzere sözleştik. Moody hastaneden döndükten sonra birlikte gidecektik evleri görmeye. Komisyoncu kadın birkaç gün üst üste birçok ev gösterdi bize. Hepsi de temiz, aydınlık, batı tarzı döşenmiş rahat evlerdi. Ama hiçbiri bize tam uymuyordu. Kimisi çok küçüktü, kimisi de hastanenin çok uzağındaydı. Ama bu yoldan istediğimizi bulacağımızı anlamıştık. Bunlar ya yurt dışında yaşayan varlıklı insanlara ya da evlerine iyi bakılmasını isteyen kültürlü İranlılara ait evlerdi. Er ya da geç dilediğimiz gibi bir daire bulacağımıza inanıyorduk. Ama Moody'nin çalışma temposu dolayısıyla dolaşmaya ayıracak fazla zaman bulamıyorduk. Sonunda kadın bir öneride bulundu bize. Durumumuzdan habersiz olarak bir bütün gün Betty ile gezebilsek çok iyi olur. Böylece bir sürü yer görür ve onun uygun bulduklarını sonradan siz de görürsünüz dedi. Moody'ye baktım, nasıl tepki gösterecekti acaba? Peki dedi. Yalnız kaldığımızda şu koşulu ileri sürdü. Gelip seni evden alsın. Bütün gün yanından ayrılma. Sonra geri getirsin eve. Olur dedim. Yavaş yavaş dizginleri gevşetiyor gibiydi. Hemen ertesi gün bizim için uygun olan evi buldum. İki katlı geniş bir daireydi bu. Aynı binada bulunan üç birimden en geniş olanıydı. Tahran'ın kuzeyinde evlerin yeni ve bakımlı olduğu bir kesimdeydi ve hastaneye 15 dakikalık bir uzaklıktaydı. Ev Şah döneminde yapılmıştı ve asıl hoşuma gideni İtalyan mobilyaları ile döşenmiş olmasıydı. Divanlar ve iskemleler rahattı. Yemek odası takımı son derece zarifti ve mutfak eşyaları moderndi. Telefon bağlıydı. Yani adımızı bitmez tükenmez listelerin en sonuna yazdırmamıza gerek kalmayacaktı. Binanın önünde çimle kaplı geniş bir bahçe, bahçenin ortasında da bir yüzme havuzu vardı. Dairenin iki katlı oluşu, Moody'nin muayenehane açma düşüncesine çok uyuyordu. Bunun bir villa olduğunu söyledi komisyoncu. İki kanatlıydı villa. Binanın arkasına kadar uzanan sağ kanadını ev olarak kullanıp ön tarafı Moody'nin bürosu haline getirebilirdik. Her iki kanadı ağır masif kapılar ayırıyordu. Hem bekleme odası hem de muayene odası yapılabilecek kadar genişti içerisi. Büyük yatak odasıyla çocuk odası ve aynı zamanda içinde küvet ile modern bir tuvalet bulunan büyük bir banyo üst katta yer alıyordu. Büyük yatak odası ayrıca arka tarafta bulunan yoldan uzak bir oturma odasına açılıyordu. Aynı akşam Moody ile bir kez daha gezdik villayı. O da benim gibi hemen ısındı buraya. Ben daha söylemeye zaman bulamadan tasarladığı klinik için mükemmel bir yer olduğunu söyledi. Ben asıl kendi tasarılarım için mükemmel bulmuştum evi. Burada hem evimin kadını hem de bir doktor eşi olarak çok daha fazla özgür olacaktım. Eve taşındıktan sonra Moody her hareketimi izleyemeyecekti ve beni telefondan uzak tutamayacaktı. Ayrıca beni gözetleyeceği kimse de yoktu çevrede. Ve artık kilit altında tutmasına olanak kalmayacaktı. Buraya yerleşiyor gibi olmak beni rahatsız etmiyor değildi. Üstelik bu yeni evde sürekli kalmak zorunda olmadığımızı Mehtap'a anlatamamak da canımı sıkıyordu. Artık Amerika'nın sözünü bile etmiyordu kızım. Duyduğu özlem gözlerinden okunuyordu ama artık ikimiz yalnızken bile konuyu açmaktan çekiniyordu. Macit ile Mamal'ın verdikleri para sayesinde Haziran sonunda taşındık. Eksiklerimizi tamamlayabilmemiz için de hatırı sayılır bir para vermişlerdi. Havlu, battaniye, yastık, tencere, tava ve de erzak almamız gerekiyordu. Diğer akrabalar da destek oldular. Yeniden barıştığımız ve buraya yerleştiğimiz için herkes seviniyordu. Hakim Ağa ile karısı Hakim Hanım bizi bir akşam yemeğine davet ettiler. Bir de sürpriz hazırlamışlardı. Hiç beklemediği iki kişiyle orada karşılaştığında Mudi'nin yüzü aydınlandı. "Şemsey, Zühre!" diye bağırdı sevinçle. Bu iki kız kardeş Mudilerin Şuştar'daki komşularıymış. İran'dan ayrıldıktan sonra Mudi'nin onlarla olan bağlantısı kesilmiş. Onları karşısında gördüğüne çok sevinmişti. Yaşantısı hakkında ayrıntıları öğrenmeden ilk bakışta Şemsey, Necefi'yi çok sempatik buldum. Şemsey'in giydiği çador bugüne dek gördüklerime hiç benzemiyordu. Şeffaf danteldendi ve bu nedenle de çador olmaktan çıkmıştı. İçinden dışarıdan getirtildiği belli olan siyah gömleğiyle pembe kazağı görünüyordu. Çok nazikti ve kusursuz bir İngilizce ile konuşuyordu. Şemsey'in kocasının Tahran'daki sayılı özel kliniklerden birinde operatör olarak çalıştığını öğrenen Mudi çok sevindi. "Belki Doktor Necefi sana kliniğinde iş bulabilir," dedi Hakim Ağa. Konuşma ilerledikçe Şemsey ile Zühre'nin yılın 10 ayını Amerika'da geçirdiklerini öğrendim. Doktor Necefi iki ülke arasında gidip geliyormuş. Burada bulunduğu süre içinde özel muayenehanesinde büyük paralar kazanıyor. Yılın 6 ayını da Kaliforniya'da seminerlere katılıp incelemeler yaparak ve özgürlükle temizliğin tadını çıkararak geçiriyormuş. Zühre Şemsey'den 15 yaş büyüktü. Duldu ve kız kardeşiyle birlikte yaşıyordu. İngilizcesi Şemsey'inki kadar kusursuz değildi ama o da bana karşı candan davranıyordu. Her iki kız kardeş de kendilerini Amerikalı gibi hissediyorlardı. Yerde oturmuş yemek yerken çevremdekilerin yarı Farsça, yarı İngilizce sürdürdükleri söyleşiyi ilgiyle izliyordum. Duyduklarım hoşuma gidiyordu. Zühre Mudi'ye, "Ablam Betty hakkında ne düşünüyor?" diye sordu. "Pek geçinemiyorlar," diye yanıtladı Mudi. "Karını ablanla bir araya getirmiş olmanı hiç yakıştıramadım sana," diye araya girdi Şemsey. "Ablanı iyi tanırım. Betty ile anlaşmaları olanak dışı. Betty ne yaptıysa ablan kesinlikle kusur bulmuştur. Onlar bambaşka kültürlerin insanları. Eminim Betty'nin ona tahammülü yoktur." Mudi'nin bir kadın tarafından ablası hakkında bu tür şeyler söylenmesine kızmasını beklerdim. Oysa onayladı. "Haklısın, düşüncesizlik ettim," dedi. "Artık geri dönmelisiniz," diye ekledi Şemsey. "Neden bu kadar uzun kaldınız burada?" Mudi omuz silkti. "Hata yapıyorsun," dedi Şemsey. "Aptallık etme, geri dönün." Zühre de kardeşinin söylediklerine katılarak başını sallıyordu. Mudi yine hiçbir yorumda bulunmadan omzunu silkmekle yetindi. "Bu kadınlarla sık sık bir araya gelmeliyiz," diye geçirdim içimden. Gitmeden önce Mudi nezaketle, "Sizi bir akşam yemeğe davet edeceğiz," dedi. O gece eve dönerken davetinin taraf olup olmadığını anlamak için "pek hoş insanlar," dedim. "En kısa süre içinde onları çağıralım evimize." "Haklısın," dedi Mudi. "Bizden 4 sokak ötede oturuyorlar. Güzel sofralardan, kaliteli insanlardan zevk duymaya mı başlamıştı yeniden?" Sonunda hastanenin şefi Mudi'ye ücretinin ödendiğini bildirdi. Hastanenin hemen yanındaki bankada adına açılan bir hesaba yatırılmıştı para. Mudi'nin oraya gidip banka numarasını bildirmesi yeterliydi. Mudi sevinçle bankaya giderek bir yıldır ilk kez kazanmış olduğu parayı çekmek istedi. Ama banka memuru ona hesabında para bulunmadığını söyledi. "Parayı yatırdık," dedi hastane yöneticisi. "Para yok," diye diretti banka memuru. Mudi bu iki adam arasında birkaç kez mekik dokuduktan ve sinir içinde kaldıktan sonra durum sonunda anlaşılabildi. Yazışma hatası olmuştu. İran'da banka hesapları elle tutuluyordu. Mudi'ye parasını ancak 10 gün sonra çekebileceği bildirildi. Olayı bana anlatırken tepesi iyice attı ve bu kokuşmuş ülkeyi ancak bir atom bombası temizler, dedi. Önce haritadan sileceksin, sonra yeniden başlayacaksın. Paranın gelmesiyle sorun bitmedi. Moody eline geçen paranın söz verilenin çok altında olduğunu gördü. Üstelik bir takım kesintiler de yapmışlardı hastaneden. Moody hastaneye 6 gün yerine 2 gün gitse de aynı parayı elde edeceğini hesapladı. Ve yöneticilere bundan böyle yalnızca salı ve çarşamba günleri orada çalışabileceğini bildirdi. Böylece kendi kliniğine zaman ayırabilecekti. Evin kapısına Farsça bir tabela astı. Doktor Mahmudi, Amerikan diplomalı ağrı tedavi uzmanı. Yeğenlerinden avukat Murtaza Kutsi bir gün bize geldi. Eve girerken tabelayı okuyunca Moody'ye bağırdı. Kaldır şu tabelayı. Lisansın olmadan doktorluk yaparsan seni tutuklarlar. Umurumda bile değil, dedi Moody. Bunca zaman sabırla bekledim. Bir türlü lisans vermediler. Daha fazla bekleyemem. Moody hala mehtabı alıp kaçmaya çalışabileceğimi düşünerek kaygılanıyordu belki. Ama bunu engellemek için hiçbir şey yapmıyordu. Çünkü bize her zamankinden fazla gereksinim duyuyordu. Onun ailesi artık bizdik. Bizden başka kimsesi yoktu. Mantıklı düşününce olanaksız olduğu hemen ortaya çıksa da sevgimize ve birbirimize bağımlılığımıza inanmak zorundaydı. Bu da iyiye işaretti. Evimizin arka cephesi ana caddeye bakıyordu. Gündelik alışverişimi bu cadde üzerindeki 3 ayrı dükkandan yapıyordum. Caddeye bizim sokağın başından yan sokağa saparak çıkılıyordu. Alışveriş yerlerinden birisi süpermarketti. Amerika'daki süpermarketlerle kıyaslanamazdı elbet ama fasulye, ekmek, peynir, ketçap ve baharat gibi bazı maddeleri orada bulabiliyordum. İkincisi manav, üçüncüsü de kasaptı. Moody bu 3 dükkanın sahipleriyle dost olmuştu. Gerektiğinde aileleriyle birlikte onları tedavi ediyor, hiç para almıyordu. Onlar da karşılığında ender bulunan mallar dükkana geldiğinde bize haber veriyor, en iyi mallarını bizim için ayırıyorlardı. Hemen her gün onlara evden okunmuş gazete ya da kullanılmış sicimler götürüyordum. Süpermarketin sahibi Rıza Ağa bir gün bana, İran'da yaşayan kadınlar arasında bir eşiniz yok, dedi. İranlı kadınlar mal değeri bilmezler, müsriftirler. Her üçü de beni doktor hanım diye çağırıyorlar ve her alışverişte aldıklarımı eve taşıması için küçük çıraklarını yanıma katıyorlardı. Moody İran'da Amerikan eğitimi görmüş, kültürlü, profesyonel biri olarak çevresindekilere göre çok daha üst düzeyde bir yaşam kurmak istiyordu ama bu işe ayıracak hiç zamanı yoktu. Ne gerekiyorsa git al, dedi bana. Evimizi ve kliniği sen düzenle. Bu isteği yerine getirmek çok zordu. 14 milyon nüfuslu, çoğunluğu Amerikan düşmanı bu kalabalık arasında böyle bir işi başarmak olanaksız gibiydi.